yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabı, kutsal kitapta peygamberliklerle ilgili en heyecan verici kesimlerden biridir. Kutsal kitabın dörtte biri peygamberliklerle ilgili olarak gelecekteki olaylara yöneliktir. Bu peygamberliklerin hem gerçekleşmiş olanları hem de gelecekte gerçekleşecek olanları vardır. Daniel adının anlamı değerli dinleyicilerimiz, Tanrı benim yargıcım ya da hakimimdir. Bununla da bu kitabın ana konusunu anlayabiliriz. Tanrı'nın egemenliği sonsuza dek kalıcıdır. Kral soyundan gelen Daniel, İsa'dan önce 623 yılında Yoşua'nın krallık ve Yeremya'nın peygamberlik ettiği dönemde Yeruşalim'de doğdu. Genç bir delikanlıyken halkıyla birlikte Babil'e sürgüne götürüldü. Babil'de 3 yıl süreyle sarayda hizmet etmek için 3 arkadaşıyla birlikte özel bir eğitimden geçti. Saraya alındığında adı değiştirildi ve Babil ilahlarından biri olan Belteşassar adını aldı. Bu kitabın yazarı Daniel'dir. Kendisi Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil'e sürgün edilişini ve Kral Koreş'in krallığının ilk yılına kadar sürgünlükte kalışının öyküsünü vermektedir. Daniel'in yaşamı ve hizmeti sürgünde geçen 70 yılı kapsar. Kitabın başında Babil'e sürgüne götürülürken bir delikanlıdır. Kitabın sonlarına geldiğimizde 80'in üstünde yaşlı birisidir Daniel. Daniel'in yaşamını karakterize eden 3 sözcük vardır: amaç, dua ve peygamberlik. Daniel bir amaç adamıydı. Kral herkesin aynı şeyi yemesi için emir çıkardığı zaman Daniel ve arkadaşları Musa peygamberin yasasına bağlı kalmaya karar verdiler. O bir amaç adamıydı ve bunu kitabı boyunca görebiliriz. Daniel kendi ayakları üzerinde duran ve Tanrı'nın sözünü aktaracak güce sahip birisiydi. İkinci olarak Daniel bir dua adamıydı. Bu kitapta Daniel'in dua yaşamı ile ilgili birçok olay kayıtlıdır. Üçüncüsü, Daniel aynı zamanda peygamberlikte bulunan biriydi. Daniel kitabı kendi kendini iki eşit bölüme ayırır. İlk yarısı tarihle ilgilidir. İkinci yarısı da peygamberlikle. Daniel bize tüm peygamberliklerin üzerine kurulduğu iskeleti vermektedir. Kral Nebukadnezar'ın rüyasındaki heykel ve canavarlar peygamberliğin bel kemiğini oluşturur. 70 hafta ise yerine yerleşen kaburga kemikleri gibidir. Daniel kitabının yazılışı Yehoyakim'in krallığının 3. yılı ile Koreş'in krallığının 1. yılı arasına rastlar. İsa'dan önce 603 yılında Daniel 20 yaşlarındayken Babil iline vali ve bilginlerin başkanı atandı. Yaklaşık 70 yıl boyunca Daniel 6 Babil kralı ve 2 Fars kralına hizmet etti. Kral Nebukadnezar, Belşasar ve 1. Darius dönemlerinde Daniel başbakan oldu. Sürgünlüğün son dönemlerinde Yahudilerin topraklarına dönmeye başladıkları yıllarda Daniel halen başbakan olarak görevini sürdürmekteydi. Daniel kitabını değerli dinleyicilerimiz, 2 ana kesime ayırmak mümkündür. İlk 6 bölüm rüyaları, rüyaların yorumlanması, kralların baskısı ve imanlının yengisini içerir. 7-12 bölümlerde de görümler, ulusların baskısı ve Tanrı bağlılarının yengileri dile getirilir. Şimdi Daniel kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 1. bölümündeyiz. Konu Yahudiye'nin gelişmesi ve Yeruşalim'in düşüşü. Daniel'in Babil'e sürgün gönderilişi ve onun Tanrı'ya içten bağlılığı. Yahuda kralı Yehoyakim'in krallığının 3. yılında Babil kralı Nebukadnezar Yeruşalim'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı diyor 1. bölüm 1. ayette. Yehoyakim, Firavun Neko tarafından Yahuda'nın tahtına geçmesi sağlandı. Bunun nedeni Firavun Yehoyakim'in kardeşi olan Yehoahaz'ı kral olarak istememesiydi. İlginç olan şu ki aynı doğrultuda olan bu iki kafadar Yeşua'nın kardeşleriydi. Tanrı'ya bağlılığıyla tanınan Kral Yeşua, krallığı döneminde Yahudiye'de büyük bir uyanış yaşanıyordu. Bu olayı 2. Krallar 23. bölümde görebilirsiniz. Yehoyakim tahta çıkarılmadan önce adı Eliakim'di. Daha sonra adı Firavun Neko tarafından değiştirildi. İlk olarak Nebukadnezar, Yehoyakim'in saltanatlığı döneminde Yeruşalim'e karşı gelerek kenti yıkıp dökmeden kendi himayesi altına aldı. Ama halkın içerisinden binlerce üstün yetenekleri olan akıllı bilge kişiler seçilip tutuklanarak Babil'e götürüldü. İşte bu yetenekli akıllı kişiler arasında Daniel ve üç arkadaşı da vardı. Bu dönem yaklaşık İsa'dan önce 606 yılıydı. Yehoyakim ölünce yerine oğlu Yehoakin tahta geçerek Nebukadnezar'a karşı ayaklandı. Nebukadnezar da bu tutum karşısında Yeruşalim'i kuşattı. Yeruşalim bir kez daha kuşatılmış olmasına karşın kent harap edilmedi. Fakat kral, kralın annesi ve Rabbin evinde bulunan tüm değerli altın kaplar ve tabii ki bunun yanı sıra da büyük bir esirler grubu Babil'e götürüldüler. Götürülen bu esir grubu içerisinde Hezekiel de vardı. Sonradan Yehoiakim'in amcası Zedekiya kral olarak tahta çıkarıldı. Fakat bu da diğerleri gibi Nebukadnezar'a karşı geldi ve ayaklandı. Bu ayaklanma karşısında Nebukadnezar çileden çıkarak tapınak ile birlikte Yeruşalim'i yakıp yıktı ve kenti yerle bir etti. Hatta hızını alamayan Nebukadnezar bununla da yetinmeyerek Zedekiya'nın oğullarını kendi huzurunda acımasızca gözlerini oydurtarak kılıçla öldürttü. Zedekiya'nın kendisini de esirlerin arasına yolladı. Bu olayda yaklaşık olarak İsa'dan önce 587 ya da 588 yılındaydı. Bütün gelişen bu olayların dışında şu önemli gerçeği de göz önünde tutmak gerekir. Eski antlaşma kesiminde yer alan Yeremya'nın peygamberlik sözlerine bakacak olursanız, ki bunu Yeremya 25. bölümde görüyorsunuz, her şey Yeremya peygamberin belirttiği gibi oldu. Hem Yeremya peygamber hem de Zekeriya peygamber halka açık bir dille sahte peygamberlerin, yalancı peygamberlerin geleceğini belirterek Yeruşalim'in yerle bir edileceğini bildirmişlerdi. Tam söyledikleri gibi de her şey yerine gelmiştir. Rab, Yahuda kralı Yehoyakim'i ve Tanrı'nın tapınağındaki bazı eşyaları Nebukadnezar'ın eline teslim etti. Nebukadnezar bunları Şinar ülkesine götürüp kendi ilahının tapınağının hazinesine yerleştirdi diyor Daniel 1. bölüm 2. ayette. Bu dönem içerisinde değerli dinleyicilerimiz, Rabbin evinde bulunan değerli kapların sadece bir kısmı Babil'e gönderildi. Geriye kalanlar ise Yehoiakim'in teslim olduğu dönemde Babil'e götürüldüler. 2. Krallar 24'te bunu görüyoruz. Daha sonra Nebukadnezar Babil'e gönderilen bu değerli kapları Şinar'da olan kendi tanrısının ilahının evine, yani putların arasına koydu. Bu olayı akılda iyice tutmak gerekiyor çünkü daha sonra Kral Belhazar, ki büyük bir olasılıkla bu Nebukadnezar'ın torunuydu, vereceği büyük ziyafette bu kapları kullanacaktır. Kral, İsrailliler arasında kral soyundan gelme ya da soylu bazı gençlerin seçilip saraya getirilmesi için saray görevlilerinin yöneticisi Eşpanaz'a buyruk verdi diyor 3. ayet. Babil kralı Nebukadnezar savaşarak himayesi altına aldığı her ulusun içerisinden esirlerin en yetenekli ve en akıllı olanlarını kendi hizmetinde kullanmak için büyük bir özenle seçti. Tabii ki bu seçimi yapmadan önce büyük bir olasılıkla seçilen bu kişilerin talim ve terbiyeleri hangi aşamada oldukları belirlenebilmeleri için teste tabi tutuldular. Öyle ki seçilen bu yetenekli kişiler her durumda Kral Nebukadnezar için akıl hocalığı da yapabilsinler. İşte bu kişiler içerisinde Daniel de vardı. 9. ayeti okuduğumuzda saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davrandığını görüyoruz. Bunu sağlayanın, değerli dostum, Tanrı olduğu bize aktarılıyor. Daha sonra Daniel ve üç arkadaşıyla birlikte hadım ediliyorlar. Yani kısırlaştırılıyorlar. hadım edilmeleri Yeşaya kitabında yer alan peygamberlik sözüne göre gerçekleşiyor. Senden çıkacak ve sana doğacak oğullarından alıp götürülecekler ve onlar Babil kralının sarayında kızlar ağası olacaklar. Yeşaya 39:7'de diyor bu. Birçok yorumcu Daniel esir olarak alındığında yaklaşık 17 yaşlarında genç bir delikanlı olduğu fikrinde birleşiyorlar. Tabii ki hadım edilmiş olması nedeniyle evlenmediği ya da çocuk sahibi olmadığı çok net olarak anlaşılıyor. Bu yüzden bazı insanlar Daniel'in alışılagelmişin dışında çok acayip bir yapısı olduğunu düşünüyorlar. Kesinlikle dengesiz biri değildi. Acayip olan dengesizlik yapan kralın kendisiydi. Daniel böyle bir olayı yaşamış olmasına rağmen bu genç delikanlının ruhsal ve zihinsel gelişmesini bozmadı. Tam tersine krala karşı olan tutum ve davranışları çok sağlıklı ve dengeliydi. Yani daha uysal ve ağırbaşlıydı. Nazikti, inceydi, akıllıydı, bilgeliydi. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmede katkıda bulundu. Okul yıllarımda değerli dostum anımsıyorum. Tarih öğretmenimin bana karşı olan ters tutumu beni daha çok alevlendirmiş ve daha başarılı olmamı sağlamıştı. Yaşadığımız bazı olaylar bazen bizleri başarılı olmada kamçılıyor, öyle değil mi? Dördüncü ayet şöyle diyor. Bu gençler kusursuz, yakışıklı, her konuda bilge, bilgili, öğrenmeye yetenekli, sarayda görev almaya uygun nitelikte kişiler olmalıydı. Aşpenaz onlara Kildanilerin dilini ve yazısını öğretecekti. Öncelikle bir gerçeğin altını önemli çizmek istiyorum. Kutsal kitap Tanrı sözü bazı kişilerin düşündüğü gibi bir yığın akılsız insanın bir araya gelmesiyle yazılmadı. Tüm duyarlılıkla kaleme alan kişiler cahil, akli dengesi bozuk kişiler değillerdi. Örneğin eski antlaşmanın ilk bölümlerini kaleme alan Musa peygamber Mısır'ın tüm bilgeliğiyle eğitildi. O dönemin en iyi, en yüksek eğitimini aldı. O dönem içerisinde Mısırlılar ilimde oldukça gelişmiş, ileriye gitmiş kişilerdi. Öyle ki dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu ve güneşin yeryüzüne olan uzaklığını aşağı yukarı biliyorlardı. Çok daha sonra birkaç Yunan bilim adamı ortaya çıkarak dünyanın yuvarlak değil, düz olduğunu kabul ettiler. Bu kişiler bilim adamıydı. Akılda ilerlemiş kişiler olmasına rağmen dünyanın düz olduğunu öğretmeleri insanı oldukça şaşırtıyor. Öyle değil mi? Günümüzde birçok insan tanrısal gerçeklere perde çekerek bilimin hazırlayıp sunduğu her şeyi lop diye yutuyor. Fakat değerli dostum, Tanrı'nın diri sözü olan kutsal kitap hiçbir zaman böyle bir düşünceyi kabul etmedi. Kutsal söz dünyanın düz değil, yuvarlak olduğunu söylüyor. Bu konuda Yeşaya 40. bölüm 22. ayete bakabilirsiniz. Sadece Musa peygamber değil, Daniel de pırıl pırıl, dinamik, akıllı, göze çarpan biriydi. Ve Daniel, Nebukadnezar tarafından sınava tabi tutulduğunda üstün ve başarı göstererek listenin başında yer aldı. Yeni antlaşmanın büyük bir bölümünü kaleme alan Resul Paulus bile çok zeki biriydi. Filozoftu, eski antlaşma uzmanıydı. Bu kişilerin boş, ne söylediğini bilmeyen kişiler değil, tam tersine seviyeleri çok yüksek kişiler olduğunu görüyoruz. İleriki bölümlerde bu gerçeği daha net bir şekilde göreceğiz. Daniel 1 ayet 5'te şöyle diyor. Kral bu gençler için kendi sofrasından gündelik yiyecek ve şarap ayırdı. 3 yıl eğitildikten sonra gençler kralın önüne çıkarılacaklardı. Kral sofrasındaki yiyecekler tabii ki putperestlerin yemekleriydi. Bu yüzden yasaya göre, Musa peygamberin şeriatına göre murdar, kirli sayılan hayvanların etleri de buna dahildi. Unutmamak gerekir ki Daniel bir Yahudiydi ve Musa peygamberin yasası altındaydı. Bu öğretişe göre bazı etler, bazı kanatlı giller ve bazı balık türlerinin yenilmemesi kendilerine öğretilmişti. Daniel 1:6-7 ayetlerde şöyle okuyoruz. Seçilen gençler arasında Yahudalılardan Daniel, Hananya, Mişael ve Azarya da vardı. Saray görevlilerinin yöneticisi onlara yeni adlar koydu. Daniel'e Belteşasar, Hananya'ya Şadrak, Mişael'e, Meşak, Azarya'ya Abednego adını verdi. Evet, saray görevlilerinin yöneticisi dördünün de Yahuda adlarını değiştirerek putperest isimler veriyor. Daniel'e Baal'a tapınan anlamına gelen Belteşasar adını veriyor. Baal bir puttur. Hananya'nın yeni ismi Şadrak, Mişael'in yeni adı Meşak ve Azarya'ya ise Abednego isimlerini veriyor. Dikkat edin, bunların tümü değerli dostum putlara verilen isimlerdi. Bu seçilen dört delikanlı çok akıllı ve yetenekli kişilerdi. Görülüyor ki Babil kralı grubun içerisinden en akıllı ve bedensel açıdan en iyi olanlarını seçmişti. Bu dört delikanlı Tanrı'nın saflarında yer almaları için birer birer seçiliyorlar. Eğer bu gençler Daniel gibi aynı yaştaydılarsa o zaman bunların yaklaşık 17 yaşlarında olduklarını söylerdim. Tanınmış eski antlaşma, özellikle peygamberlik kitaplarının yorumcularından olan Gabel'in Daniel'in yaklaşık 14 yaşında olduğunu sanıyor. Sir Robert Anderson ise yaklaşık 20 yaşını uygun görüyor. Bu nedenle değişik tahminlerin ışığında dördünün yaş ortalamalarının 17 olması gayet doğaldır diye düşünüyorum. Daniel 1 ayet 8. Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. Bu genç delikanlı değerli dinleyicilerimiz gerçek anlamda Tanrı tarafında yerini alıyor ve güzel olan putperestlerin bulunduğu kralın sarayında Tanrı'yı açıkça savunmaktan geri durmuyor. Normal şartlar altında Daniel'in bu yaklaşım biçimi çok tehlikeli olabilirdi. Bu da şunu gösteriyor ki Daniel insanların önünde popüler olma çabası içerisinde değildi. Kral Nebukadnezar'ın beğenisini de kazanmaya çalışmıyordu. Onun bu yaklaşım biçimi ne bugün çevremizde tanık olduğumuz yumuşak uzlaşma biçimi hakkında ne de insanları etkileyerek nasıl arkadaş kazanabilirsin, nabza göre nasıl şerbet verebilirsin konusunda bir bilgisi vardı. Çünkü o dünyanın gidişine uymadı. Ama aklının yenilenmesiyle değiştirildi ve Tanrı'nın isteği yaşamının tek hedefi oldu. Yahudiler arasında her zaman Tanrı'ya sadık kişiler vardı ve o dönemde Daniel ve arkadaşları bu sadık azınlığı temsil ettiler. Bu sadık kişiler hakkında Pavlos Romalılar 11. bölüm 5. ayette şöyle diyor. Tıpkı bunun gibi şimdiki dönemde de Tanrı'nın kayrasıyla seçilmiş bir azınlık vardır. Bu gençler kralın sarayından çıkan yemeklere karşı isyan edip yemek istemediler. Çünkü kralın amacı bu kişilerin beyinlerini yıkayarak içten ve dıştan tıpkı kendileri gibi yapmaktı. Yani Babililer gibi yemek içmek, onlar gibi giyinmek ve düşünmek, sonunda da tabii putlara tapınmak. Ama Daniel ve arkadaşları Musa'nın yasası altındaydılar ve Tanrı halkına neler yemeleri gerektiğini eski antlaşmada açık bir şekilde kendilerine açıklamıştı. Bu gerçek yine eski antlaşmadan Levililer 11. bölüm 44-47'de net bir dille açıklanıyor. Şöyledir: Tanrınız Rab benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin. Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran Rab benim. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Kirli olanı temizden, eti yeneni yenmeyenden ayırt edebilmeniz için hayvanlar, kuşlar, suda toplu halde yaşayan bütün canlılar ve küçük kara hayvanlarıyla ilgili yasa budur. İşte görülüyor ki bazı etlerin yenmesi özellikle yasaklanmıştı. Bunların tamamı Levililer kitabında sıralanıyor. Ayrıca putlara sunulan etlere karşı da büyük bir nefret vardı Tanrı'ya bağlı olan İsrailliler tarafından. Belki de Daniel ve 3 İbrani genci Nasıralıydılar ve sayılar 6-3'e göre burada şarap da yasaktı. Şaraptan ve içkiden çekinecek, şarap sirkesi ve içki sirkesi içmeyecek ve hiç üzüm suyu içmeyecek ve yaş yahut kuru üzüm yemeyecek. Bu genç delikanlılar Yeşaya 52:11'de kaleme aldığı emre itaat ediyorlardı. Çekilin, çekilin, oradan çıkın, murdara dokunmayın. İçinden çıkın, Siz ki Rabbin takımlarını taşımaktasınız, temizlenin. Ama bugünkü inanlılara yönelik yemek konusunda bir takım kurallar yok değerli dostum. Bu gerçeği de Pavlos Korintoslulara yazdığı mektupta dile getiriyor. Et pazarında diyor, satılan her şeyi vicdanınız rahatsız olmadan yiyin. Çünkü yeryüzü de onu dolduran şeyler de Rabbindir. İnanlı olmayan biri sizi evine çağırır. Siz de gitmek isterseniz önünüze konulan her şeyi vicdanınız rahatsız olmadan yiyin. Ve 1. Korintoslular 8:8'de şöyle devam ediyor. Kuşkusuz yiyecek bizi Tanrıca beğenilir kılmaz. Yemezsek bir şey yitirmiş olmayız. Yersek de bir şey kazanmış sayılmayız. Görülüyor ki bu delikanlılar hem Musa'nın yasasına hem de Tanrı'ya sıkı sıkıya bağlıydılar. 9. ayet. Tanrı saray görevlileri yöneticisinin Daniel'e sevgiyle, sevecenlikle davranmasını sağladı diyor. Görüyorsunuz değil mi değerli dinleyicilerimiz? Daniel daha şimdiden ayrıcalıklı, çok sevilen biri konumundadır. Elbette bu bir tesadüf değildi. Nasıl ki Yusuf peygamber Mısır topraklarındayken Tanrı yaşamında çalıştıysa, aynı şekilde şimdi de Daniel'in yaşamında çalışıyordu. Daniel 1 ayet 10. Adam Daniel'e yiyecek içecek payınızı ayıran Efendimiz kraldan korkarım dedi. Eğer yüzünüzü yaşıtınız olan öbür gençlerin yüzünden daha solgun görürse başımı tehlikeye sokmuş olursunuz. Harem ağalarının reisi Daniel ve arkadaşlarına yeme konusunda herhangi bir baskı uygulamadı. Ama böyle davranmakla kendisini çok zor bir duruma sokmuştu. Yani iki arada bir derede kalmıştı. Daniel'i seviyordu ama ne yapmalıydı? Daniel, saray görevlileri yöneticisinin Hananya, Mişael, Azarya ve kendisinin başına koyduğu gözeticiye gidip lütfen kullarınıza 10 gün olanak tanıyın dedi. Bu 10 gün içinde bize yemek için sebze, içmek için de su verilsin dedi. Daniel 1, 11-12 ayetler. Burada geçen sebzenin sadece sebze olduğunu sanmıyorum. Bence istenen yiyecek baklagiller olarak bildiğimiz nohut, mercimek ve fasulye gibi yiyeceklerdi. Yani Daniel'in söylemek istediği şuydu. Bizlere yiyeceğimizi verin ve birkaç gün içerisinde göreceksiniz ki bizler de bedenen diğerleri kadar iyi durumda olacağız. Sonra yüzlerimizi kralın yemeklerini yiyen öbür gençlerin yüzleriyle kıyaslayın ve kullarınıza gördüğünüze göre davranın. Daniel 1 ayet 13. Diğer bir deyişle birkaç gün süreyle bizleri dene. Göreceksin ki bizler de diğer arkadaşlar gibi iyi durumda olacağız. Melzar adında bir kahyayı Tanrı Daniel'e getirmişti ve Melzar da Tanrı'nın yardımıyla bu sınavı yapmaya hazırdı. Daniel'e getirilen yeme konusundaki teklifi Daniel'in reddetmesi yüreğinden gelen bir karar olduğunu kutsal kitap bizlere söylüyor. Bu nedenle sizlere Hristiyanların yaşamları, yeme içmeleri ve bir takım küçük kuralları yerine getirmeleriyle ilgili küçük bir yorum yapmak istiyorum dostum. Her zaman bu alanda kuralcı olma ve kesin soruşturulması gereken şüphe götürür şeyleri yasaklama eğilimi var. Yaşamını İsa Mesih'e teslim ettikten hemen sonra küçük bir İncil çalışma grubuna katılan bir bayandan mektup almıştım. Çalışmaya katılan gruptaki diğer kişiler bu bayana yapılması ve yapılmaması gereken belirli kuralları birer birer anlatırlar. Bu bayan mektubunda diyor ki, bana söylenenleri yerine getirdim ama hala dertli, mutsuz ve perişan durumdayım. Değerli dinleyicilerimiz, kilise tarihinde zaman zaman insanların yapması ve yapmaması gereken küçük kuralları yerine getirdikleri dönemleri görebiliriz. Aslında bu kurallar başta iyidiler. Örneğin Roma İmparatorluğu döneminde başlayan manastırlar aslında ahlaksızlığa yönelik bir çeşit karşı çıkma eylemiydi. Ama ilginç olan zamanla dışarıdan daha çok manastırların içinde durum yozlaştı ve kötüye gitti. İsa Mesih'in Luka 11:39'da Ferisilere ne dediğini hatırlayın. Siz Ferisiler bardağın, tabağın dışını temizlersiniz ama kendi içiniz soygunculukla, kötülükle dolup taşar. Başka bir deyişle, bardağın dışını temizlersiniz ama içi kirlidir. tıpkı dıştan boyalı bir mezar duvarı gibi. Bu günümüzde ise doğrulukla yaptığımız işlere karşılık değil, acımasına yaraşır biçimde bizi yeniden doğuş yıkamasıyla ve kutsal ruhun yenilemesiyle kurtarır. Kutsal bir yaşamı yaşayabilmek için öncelikle Tanrı'nın sağladığı yeni yaşamı almamız gerekir dostum. Yani yukarıdan, Tanrı'dan doğmak gerekir. Daniel yürekten istedi. Her şey Daniel'in yüreğinde başladı. O bir kukla değildi. Onun da senin ve benim gibi bir yüreği vardı ve tüm düşünceleri yüreğinden geldi. Bu da bizler için güzel bir tecrübe olsun. Bizler bu dünyada yer çekim gücüne bağlı tutsak kişileriz ve fırlayıp da bu dünyadan bir yere kaçamayız. Rab İsa Mesih, dünyadayız ama dünyaya ait değiliz dedi. Ve Matta 6:24'te ise şöyle devam ediyor. Hem Tanrı'ya hem de zenginlik ilahına uşaklık edemezsiniz. Demek istediğim, Tanrı'ya hizmet etmek belirli birkaç kuralı yerine getirmek değil. Yüreğimizde bir niyet olmalı dostum. İsa Mesih, yaşam yolunu belirleyen şeylerin yüreğin dışında olduğunu söyledi. Dışarıdan bedenlerimize soktuğumuz şeyler en önemli şeyler değil. Daniel peygamber, Tanrı'nın halkı İsrail'e verilen yasaya itaat etmeyi yürekten istedi. Bu onun tanıklığıydı.